Ayrım 13, sayfa 115. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 21, Randevu. Kay kahve makinesinin demliğini musluktan doldurdu ve parmaklarıyla sabırsızlıkla mutfak tezgahını tıkırdattı. Sabahın ilk ışıklarıyla yataktan fırlamıştı. Zihninde altüst edici bir düşünce fırtınası dönüyordu ve gününün başlamasını daha fazla beklemeye tahammül edememişti. Bir önceki gecesi iyi başlamıştı. Yakın arkadaşı olan meslektaşıyla rahatlatıcı mesai sonrası bir akşam yemeği. Evet, tabii, devam et. Kendine bunu söylemeye devam et. Artık kendine karşı bile dürüst olamıyordu. Elliot'a karşı hissettikleri, başka bir meslektaşı için sahip olduğu ya da daha doğrusu sahip olmadığı tipik duygulardan çok farklıydı. Caldwell çiftliklerinin kapısında onu durdurduğunda kalbi bu yüzden yerinden çıkacak gibi olmuştu. Bu yüzden komik bir çocuk gibi davranmış, bu yüzden eski moda beni tutuklayacak mısınız dedektif oyununu utanmadan oynayıp onunla flört etmişti. Onu her zamanki polislerin uğrak yeri olan tepebaşı bar ve ızgarada hamburger yemeye götürmüştü. Oraya vardıklarında vakit geç olmuştu, saat 9'u geçiyordu ve bu yüzden tanıdık yüzlerle karşılaşmamayı ummuştu ama şansları yaver gitmemişti. Kapıdan içeri girdiklerinde bira içen sarhoş şerif yardımcılar hep bir ağızdan aykırmıştı ve oradan aceleyle çıkıp gitmemek için tüm iradesini kullanmak zorunda kalmıştı. Elliot'ın yüzündeki bakış onun da aynı derecede rahatsız olduğunu ve oradan çekip gitmekte onun kadar tereddütlü olduğunu söylüyordu. Yapsalardı yaşananların hiçbirini yaşamak zorunda kalmayacaktı. Küçük bir masaya oturdular ve içinden safça şerif yardımcılarının yapacak daha iyi bir şey bulmasını umdu ama umdu olmadı. Takıma katılmasını kutlamak için hepsi ona sırayla içki ısmarladılar. Görünürde hepsi kutlama telaşındaydı ama o öyle olmadığını biliyordu. Sadece gelecek günlerde aralarında kaynatabilmek için dedikodu malzemesi toplamaya çalışıyorlardı. Her hareketini, ifadesini ve söylediği kelimeleri dikkatle seçti. Hayal kırıklığına uğradığı her halinden belli olan Elliot da aynısını yaptı. Sıkıcı ve dilsiz biri gibi karşısında oturdu. İzleyen herkese göre uzun bir günün sonunda birlikte yemek yiyip içki içen ve görünüşe göre meslektaşlarını bir süreliğine masalarında ağırlayan iki arkadaşlardı. Buna rağmen ekip dinamiklerini ve Franklin County Şerif Ofisi'nin en yeni üyesi olarak uyum sürecini tehlikeye atmadan şerif yardımcılarının onlarla birlikte kadeh kaldırma davetlerini reddedebileceğini düşünmüyordu. İnsanlar bir süre sonra birinin hareketlerini hatırlayabilir veya hatırlamayabilir. Ancak birinin ona nasıl hissettirdiğini asla unutmazlar. Reddedilme, tüm davranışların en çok can yakan ve en affedilmez ve de en unutulmaz olanıdır. O bir içki şerif yardımcılarının yağmur gibi gelen ısrarlar arasında 3 ya da 4'e dönüşmüştü. Şerif yardımcısı Leach bir tur tekilanın parasını ödedi ve Kay bunun bir acemiğinin kendini birden fazla şekilde kanıtlamak zorunda olduğu, dünyanın her yerinde yaygın olan bir kabul töreni olduğunu anlayarak mecburen onlara uymak zorunda kaldı. Hepsinin tezahüratı altında kendi tekilasını bir dikişte içti, sonra Dogart'ı 2 tur daha ısmarladı. Şerif yardımcısıyla silik yarışına girmeyi hiç tercih etmese bile ikisinden biri sarhoş olana kadar ona eşlik etmekten vazgeçmeyecekti. Adam onlara katılmaya davet edilmemesini aldırmadan masalarının yanında durdu ve sanki görevmiş gibi içkileri bir bir Kay'a itti. Belki öyleydi, belki de onu sarhoş edip karakoldan ayrılması için onu utandırabileceğini düşünüyordu. İkinci bardağı onun küstah bakışları altına dikti ve muzip bir sırıtışla masaya çarptı. ''Boşa harcayacak paran varsa Dogarty elbette devam edebilirsin. Bunu bütün gece yapabiliriz.'' Adamın ağzı bir karış açık kaldı, sonra meslektaşlarının kahkahalarının arasında söylenerek uzaklaştı. Ekipteki tek kadın olan memur Farrell, ''O piliç seni suya götürüp susuz getirir Dogarty diye bağırdı. O bizden biri. O şişko kafana sok bunu.'' Ancak Kay aldığı takdiri umursamıyordu, aklı belirli bir yardımcıya sabitlenmişti. Onun kim olduğunu tam olarak bildiği için grubun içinde şerif yardımcısı Scott'u görmek onu fena halde rahatsız etti. Karısını döven, yeri hapishane olması gereken zorba bir tacizci. Daha da kötüsü adam yanlarına geldi ve yarı anlaşılmaz bir şekilde mırıldandı. ''Merhaba dedektif.'' Sesi küçümseme ve şehvet içeriyordu. Ona ağzına kadar doldurulmuş bir şot bardağı uzattı, eli hafifçe titriyordu. Ve Elliot'ın bakışları altında çabucak sönen bir sırıtışla Kay'ı izliyordu. İş arkadaşlarından hiçbiri onun gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyor gibiydi ya da bilseler de aldırmıyorlardı. En azından biri adamın şiddet takıntısı olduğunu biliyor olmalıydı. Karısının şikayetlerini hasır altı edip ardından vereceği zararı çok iyi bilmesine rağmen karısını ispiyonlayan da aynı kişiydi. Ve o kişi muhtemelen onunla içki içiyor, iyi vakit geçiriyor, Scott'ın istismara uğrayan karısını bir an bile düşünmüyordu. Gruba yandan bir bakış atarak dişlerini gıcırdattı ve ihtiyar bir denizciyi bile şaşırtacak bir küfür mırıldandı. ''Benim hatam'' dedi Elliot sessizce. Bardaki gürültüden onu zar zor duyabiliyordu. ''Neden bahsediyorsun?'' ''Seni buraya ben getirdim'' diye yanıtladı çizik melamin masanın üstüne bakarak. Gülümsedi sonra kıkırdadı. Elliot'ın gözlerine bakmanın kendisine olduğundan daha fazla sarhoş ettiğini gördü. ''Hey, ama ben de geldim değil mi?'' Başını eğdi, gülümsemeye devam etti. Sonra izlendiklerini hatırladı ve görünüşünü düzelterek gülümsemesinin kaybolmasına izin verdi. Elliot gözlerini ona kilitleyerek "Bunu yarın tekrar yapalım." dedi. "Başka bir yerde, çok uzaklarda." Bakışları yoğun, karışık duygularla doluydu. İçinden keşke yardımcılarla bu kadar çok şot kadeyi kaldırmasaydım da Texas mavisi bu gözlerin gizemini deşifre edebilseydim diye geçirdi. Yemeklerini bitirmişler ve Scott oluşturdukları dairenin içinde ortalarında tek başına dans ederken bağıran yardımcılara el sallayarak ayrılmışlardı. Hareketleri arkadaşlarının çığlıklarını ve tezahüratlarını iyice körükleyen müstehcen hareket seline neden olmuştu. Elliot'ı araçlarını yan yana park ettikleri otoparka kadar takip etti ve anahtarlarını çıkardı. ''Lütfen'' dedi Elliot, elini tutup Kay'in yumruğuyla anahtarları kapamasını sağlayarak. Sıcak teniyle teması tüm vücudunda bir titreme hissetmesine neden oldu ve Kasım soğuğuna rağmen onu ısıttı. ''Seni eve bırakayım.'' Sertçe yutkunarak ''Hıh'' diyerek başını salladı. Dizlerinin bağının çözülmesinin ve kalbinin göğsünde zonklamasının nedeni onun dokunuşu muydu? İçkiler miydi? Yoksa hayal gücünün çılgınca çalışması mıydı emin değildi. Elini çekerek yerinde durdu. Ona döndü, ona özlem ve endişe karışımı bir ifadeyle baktı. Bir an gözlerinin içine baktıktan sonra bakışları önce dudaklarında, sonra da kovboy şapkasının kenarlarında oyalandı. Uzanıp onun yüzünü kendi yüzüne getirdiğini, dudaklarının çaresiz, talepkar bir öpücükle onunkileri ezdiğini hayal etti. Alkol kulaklarında uğulduyor, cesaretini arttırıyor, duyularını çıldırtıyordu. Sonra bardan gelen yüksek sesle bir bağırış duydu ve yukarı baktı. Dumanla kaplı pencereden şerif yardımcısı Scott'ın masada dans ettiğini gördü. Gömleği gitmiş, üzerinde sadece terli, kolsuz bir fanila kalmıştı. Karısını döven pislik. Tam da öyle bir herife uygun bir hareket. Gerçeklik onu binlerce kötü hatıranın gücüyle kendine çekti. Babasının eve sarhoş ve azgın bir şekilde dönmesi, annesini, onu ve Jacob'u dövmesi, Pearl'ün hatta onun üzerinde gezinen elleri, gözlerindeki tiksintirici, müstehcen bakışı. Yine de buradaydı. Sarhoştu. Bir park yerinde Elliot'i yakalayıp öpmek üzereydi. Aynı dürtülerle hareket ediyordu. Babasının kızı. Safra boğazına kadar yükseldi ve hemen dizlerinin üzerine çöktü ve midesindekileri SUV'un arka tekerleğinin üzerine boşalttı. Öğürmeye devam ederken saçlarını nazikçe tutan Elliot'ın soğuk avucunu alnında hissetti. Gecenin geri kalanı Elliot'ın aracıyla eve sessizce gidişi küçük düşürücü ve utanç vericiydi ve yatağa girmeyi nasıl başardığı tamamen bulanıktı. Kendini hayatında hiç bu kadar aşağılanmış hissetmemişti. Bu sabah demliğe su doldururken hala düşüncelerinde kaybolmuş durumdaydı. Demliği kahve makinesine götürüp suyu makineye boşaltırken lanet olsun diye mırıldandı. En azından üçte birini tezgahın üzerine dökmüştü. Elleri çok fena titriyordu. Belki onu saran ruhuna bir yağ lekesi gibi yapışan utançtan ya da belki de bugüne kadar dökülmemiş tüm gözyaşlarının artık taşmakla tehdit etmesinden. Sonra demliği yerine filtrenin altına yerleştirmeye çalıştı ama artık uymuyor gibiydi. Bunu daha önce birçok kez yapmıştı ama lanet şey yerine oturmuyordu. Haydi be, seni zavallı işe yaramaz lanet olası hurda. Demliği yerine koymaya yönelik yeni bir girişimi işaret eden her kelimeyle birlikte sesi daha da yükseliyordu. Her yeni girişimde sesinin ve hakaretlerin şiddeti artıyordu. Çıplak ayaklarıyla odaya giren Jacob, sakin ol dedi. Üzerine buruşuk, birbiriyle uyumsuz pijamalar giymişti. Şaşırarak dönüp ona baktı. Bu sırada yanlışlıkla elindeki demliği tezgahın kenarına çarptı ve demlik bir anda tuz buz oldu. Yere saçılan parçalara baktı, kırılan demliğin sapı hala elinde duruyordu. Şey diye mırıldandı, sanki görüntüyü uzaklaştırmak istercesine gözlerini sımsıkı kapadı. Kardeşine bakarak özür dilemeye çalıştı. Bugün yeni bir tane alacağım, söz veriyorum. Bu şey zaten eskimişti. İyi misin diye sordu kardeşi süpürgeyi ve faraşı alıp ona yaklaşarak. Süpürgeyi onun elinden alıp çıplak ayaklarına bakarak hayır sen orada kal diye ısrar etti. Bir yerlerini keseceksin. Yeri dikkatlice süpürdü. Çöp kutusuna boşaltmadan önce faraşla tüm kırıkları topladı. Sonra bir kağıt havluyu ıslattı ve yeri silerek süpürgeden kaçmış olabilecek en küçük, zar zor görülebilen cam lekelerini topladı. Bitti dedi süpürgeyi yerine koyarak. Ama sayemde bugün kahve yok. Esprili olmaya çalıştı ama kalbindeki hüznü saklayamıyordu. Neden bahsediyorsun abla dedi Jacob onu nazikçe yana iterek. Otur sen zaten yapacağını yaptın diye ekledi ve ikisi de kahkahalara boğuldu. Bize eski usul kahve yapacağım. Yapacağımı yaptım değil mi diye sordu. Kahkahalar çoktan gitmiş, yerini istenmeyen gözyaşları almıştı. Bugün seni yatağın ters tarafından kim uyandırdı? Dudağını ısırdı, canını sıkan şeyi paylaşmaktan korkuyordu. Kardeşinin aklına istenmeyen hatıraları getirebilirdi, bunu hak etmiyordu. Ama gözleri yaşlarla doldu ve babalarına atıfta bulunarak tıpkı onun gibiyim sözleri ağzından çıktı. Jacob'ın anladığını biliyordu. Dışarı çıkıyorum, birkaç kadeh içki içiyorum, sonra ben... Durdu, söyleyeceklerini söylemeden önce yutkunması gerekiyordu. Tıpkı onun gibi, sarhoş ve azgın, devamlı birilerini yatağa atmak isteyen biri. Kardeşi elini omzuna koydu ve nazikçe sıktı. Ona yaslandı, yüzünü pijamasının koluna gömdü. Demek sen de normal bir insansın ha, bunu kim bilebilirdi? Jacob'un sözleri beklenmedik derecede yatıştırıcıydı, yargılayıcı değildi. Ve bu arada iyi seçim. Senin şu Teksaslı şerif iyi bir adam. O bir şerif değil Jake, o bir dedektif ve muhtemelen benimle bir daha asla çıkmayacak. Jacob'un gülümsemesi gözlerini yaktı. Jacob ondan uzaklaştı ve dolapta boş bir şişe buldu, sonra onu iyice yıkamaya başladı. Bu size büyük bir sürpriz gibi gelebilir Doktor Sharp ama erkekler sarhoş ya da ayık olmaları fark etmez. Kadınların ilgisinden oldukça memnun kalırlar. Davranış psikolojisinde uzmanlaşsaydın anlardın. Kızarak ve aynı zamanda onun alaycılığı hoşuna giderek şakayla ona tokat attı, sonra şişeye bir huni takmasını, bir kahve filtresini üstüne koymasını ve ardından içine iki kaşık kahve doldurmasını izledi. Sonra küçük bir tencereye su doldurdu ve kaynaması için ocağa koydu. Adamın botlarına kustum Jake diye itiraf etti yere bakarak ve yanaklarının alev aldığını hissederek. ve bu sert kahveden bir fincan ağzındaki tüm o kötü tadı silecek. Kardeşine güven yeter. Sıcak suyun filtreden akmasını bekledi, sonra Huni'yi çıkardı ve şişedeki kahveyi iki bardağa boşalttı. Birini ona uzatarak geri dönecek, göreceksin diye ekledi. Hayır, dönmeyecek diye uzun bir iç çekişle yanıtladı. İşe gittiğimde onun çoktan Teksas'a ya da benden olabildiğince uzak başka bir yere tayin edildiğini duyacağım. İlk yudum dudaklarını yaktı ama ihtiyacı olan buydu. Telefonundan gelen mesaj sesini duyar duymaz bir saniye bile beklemeden telefonu eline aldı. Mesaj Strickland'dendi. Nicole Scott dosyası hakkında soru soruyordu. Duvardaki saate bakıp kaşlarını çattıktan sonra olabildiğince basit bir cevap yazdı. Haber vereceğim. Bir gün önce Nicole ile konuşmak için can atıyordu. Ama vakayı teslim aldığında Scott vardiyasını çoktan bitirmişti. Herifin bütün akşamı barda geçireceğini bilseydi Nicole'i o piçle bir gece daha kalmak zorunda bırakmazdı. Ama o sabah Scott'ın 8'de göreve gelmesi gerekiyordu. Acele ederse Bill Caldwell ile saat 10'daki randevusu için morga gitmeden önce Nicole ile konuşabilirdi. Kahve fincanını masaya koydu ve ayrılmak için sabırsızlanarak ayağa kalktı. ''Beni bara götürebilir misin? Arabamı orada bıraktım.'' Tam da bir sarhoşa yakışan bir davranıştı. Bölüm 22 Suçlu. Scott'ların evinin yaklaşık 100 metre güneyinde bir işçi ekibi su şebekesindeki bir sızıntıyı onarıyordu. Yakınlarda birkaç kamyon park etmişti ve bir ekskavatör sorunlu boruya ulaşmak için neredeyse donmuş zemini kazmaya çalışıyor ve kahverengi bir çamur deresi asfaltın üzerinde akıyordu. Kay suvunu iki kamyonun arasına çekti, sonra kendisine doğru gelen meraklı bir işçiye çabucak rozetini gösterdi. ''Bunu bir süre burada bırakacağım.'' dedi. Başını salladı ve hemen geri dönerek yürümeye başladı. Yolun karşı tarafında yürürken Scott'ın evine yaklaştığını gören biri var mı diye etrafını kontrol etti. Sonra hızla karşıya geçti, koşar adımlarla eve doğru ilerledi ve zili çaldı. Kapı birkaç santim açıldı ve bir kadın ona şüpheyle baktı. ''Evet.'' Kay rozetini ihtiyatlı bir tavırla gösterdi. ''Nicole Scott?'' San Francisco FBI'dan Strickland beni seninle konuşmam için gönderdi. Ben Doktor Sharp. İçeri girebilir miyim? Hızla başını sallayarak sağa sola birkaç endişeli bakış attı ve ardından kapıyı açtı. Çabuk olun dedi bakışlarını kaçırarak. Sol gözü neredeyse iyileşmişti. Ama birkaç gün öncesine kadar morarmış ve tamamen şişmiş halde kapalı olmalıydı. Dudağı çatlamıştı ve iltihaplıydı. Bu yaralanma daha yeniydi. Sağ kaşında göz çukurunun hemen üzerinde küçük bir boşluk göze çarpıyordu. Yarılan deriye geçmişte en az 3 dikiş atılması gerekmişti. Utanarak Kay'in meraklı bakışları altında sindi ve uzaklaştı. ''Oraya oturabilirsiniz.'' Yıpranmış bir örtüyle kaplı kanepeyi işaret etti. ''Hızlı olun lütfen, her an geri gelebilir.'' Kay güven verici bir ses tonuyla ''Bugün işte.'' diye yanıtladı. ''Nereden biliyorsunuz?'' Kay uzandı ve Nicole'ün elini tuttu. 8 yıldır FBI'de özel ajanım ve senin dosyanla görevlendirildim. Ben de burada Mount Chester'da bir dedektifim. Nicole bir anda geri çekildi ve sırtını Kay'e çevirdi. Hayır, o bana söz vermişti. Ve sözünü tutuyor Nicole, ben de söz veriyorum. Burada kimseyle hiçbir ilişkim yok. Daha bir hafta önce işe başladım. Bekledi ama Nicole hala hıçkırıyordu. Arkası Kay'e dönüktü, yüzünü ellerinin arasına gömmüştü. ''Yanındayım, yemin ederim.'' Nicole baskı yapmadı. Duygularını yatıştırması ve ona güvenip güvenmeyeceğine karar vermesi için zaman verdi. Beklerken yere çömelmiş babasının amansız yumruklarından kurtulmaya çalışan annesinin anıları zihnini işgal etti. Göğsü daha önce hiç olmadığı kadar öfkeyle şişti. 12 yaşından beri rehin tutulan gözyaşları gözlerini yaktı. Tüm mutlu aileler aynı şekilde mutludur. Ancak her bir mutsuz aile kendine özgü bir şekilde mutsuzdur derler. Bu doğru olabilirdi. Ama tüm tacizci erkekler aynıydı. Arkalarında hiç bitmeyen bir acı ve ıstırap izi bırakırlardı ve bunu çok uzun süre yapmayı sürdürürlerdi. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 124.